Yasanın Tekrarı 30. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında bugün size ilettiğim bu buyruk ne tutamayacağınız kadar zor ne de ulaşamayacağınız kadar uzaktır. O göklerde değil ki, kim bizim için göğe çıkacak, kim yerine girmemiz için onu alıp yayacak diyeceksiniz. Denizin ötesinde değil ki, kim bizim için denizin ötesine gidecek, kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak diyeceksiniz. Tanrı sözü size çok yakındır. Uymanız için ağzınızda ve yüreğinizdedir diye yazıyor. Başka ulusların yasa konusunda mazeretleri olabilir ama İsrail ulusunun bu konuda hiçbir mazereti olamaz. 10 buyruk ruhsal yasa bu ulusa verildi. Onlar yasayı çok iyi biliyorlardı. Biz Mesih imanlarına da sorumluluk düşmektedir. Bizim de iyi ile kötüyü bilme konusunda mazeretimiz yoktur. Aynı zamanda Mesih'in müjdesini duyduğumuz zaman bize de sorumluluk düşer. Karar vermeliyiz. Bilmiyordum diyemeyiz çünkü en azından şimdi bu müjdeyi duymaktasınız. Dostum, günahlarına bağış ve sonsuz ölümden kurtuluş bulabilmen için cennete gidip de bunu orada aramana gerek yoktur. Denizleri, okyanusları aşıp da onu aramaya gerek yok. Size bir şey söyleyeyim. O size çok yakındır. Şu anda radyonuz size ne kadar yakınsa Rabbin sözü ve kurtarışı da o kadar yakındır. Radyo olmasa bile size haberi duyuran kişi size ne kadar yakınsa Rabbin sözü de size o kadar yakındır. Duymakta olduğunuz bu söze nasıl tepki göstereceğiniz size bağlıdır. Ama bununla birlikte size bir sorumluluk düşmektedir. Burada sizin özgür iradeniz devreye girmeli. Hiç kimse, hatta Tanrı'nın kendisi bile sizin için karar veremez. Özgür iradenizle kendiniz karar vermelisiniz. Bana düşen sorumluluk Rabbin sözünü size duyurmaktır. Bunu en iyi şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Kulaklarınıza gelen bu ses Rabbin müjdesini size iletmektedir. Bunun yanı sıra isterseniz kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. İnciliniz yoksa yayınımızın sonunda vereceğimiz adrese yazıp ya da telefon numaramızı arayıp bizden isteyebilirsiniz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Bundan daha ileriye götüremeyiz sizi. Duyduklarınız ve okuduklarınız doğrultusunda siz kendiniz hayatınızda ne yapacağınıza karar vermelisiniz. Az önce yasa kitabında okuduğum ayetler Elçi Pavlus tarafından Romalılar mektubunda bir alıntı olarak kullanılır. Elçi Pavlus Romalılar 10. bölüm 6. ayet ila 10. ayet arasında şöyle yazar. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Paulus bu sözleri bize aktarırken bunları Musa'nın söylediğini yazmıyor. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor diye konuşanın doğruluk olduğunu belirtiyor. Yani dikkat etmeliyiz. Çünkü Elçi Pavlus burada yasanın yerine iman diye yeni bir öğeyi koymuyor. Yasa kitabında yazılan bu söz peygamberlik niteliğindedir ve İsrail ulusunun tekrar ülkelerine döndükleri zamana uzanır. O zaman İsrailoğulları Rab Tanrı'yı tüm yürekleriyle arayacaklardır. Tanrı'nın İsrail ile yapacağı yeni antlaşmayı önümüze serer. Yeremya 24. bölüm 7. ayette benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar, ben de onların tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler diye yazıyor. Aynı şekilde Yeremya 31. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı işlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. İbraniler 8. bölüm 8. ayette ise oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Bu yeni antlaşmayı yürürlüğe sokacak olan Rab İsa Mesih'tir. İleride bunu İsrail ulusu ile gerçekleştirecektir. İman yoluyla doğru sayılma gerçeği hakkında hem eski antlaşma peygamberleri hem de yasa tanıklık etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için tekrar göğe çıkıp Mesih'i yeryüzüne indirmeye gerek yoktur. Mesih bir kez yeryüzüne geldi ve günahlar için kurban oldu. Onu tekrar ölümden diriltmeye gerek yoktur çünkü o zaten ölümden dirilmiştir. Ruhsal yasa İsrailoğullarının elinde bulunalı 1500 yıl olmuştu ve dini törenlerde olduğu kadar güncel yaşamlarında da bu yasayı çok iyi bilmeleri gerekirdi. Yasa onları doğruluğa yöneltmedi. Yasa onlara geldiği gibi Mesih de onlara geldi ama kendininkiler onu kabul etmediler. Yasa onlara ne kadar yakındıysa İsa Mesih de onlara o kadar yakındı. Uzaklarda kalan bir kişi değildi. Onların arasında yaşadı, onlarla yedi, içti. Onların arasında çarmıha gerildi, onların arasında ölümden dirildi. Bugün bizlere sunulduğu gibi onlara da imandan gelen doğruluk sunulmuştu ve yüzyıllar boyunca hala sunulmaktadır. Yasanın kendisi hem yasanın getirdiği doğruluk hem de imanın getirdiği doğruluk konusunda onlara tanıklık etti. Yasa kitabının 30. bölümünde yasalar değil de yasa söz konusu olmaktadır. Yasanın gereklerini yerine getirmekle yasaya dayanan bir doğruluk sağlanır. Bu doğruluk bizi Tanrı katında aklayamaz. Bizi aklayan, bizi kurtaran, imana dayanan doğruluktur. Yasanın tekrarı kitabının 30. bölümündeki bu pasajı dikkatle incelersek göreceğiz ki, Elçi Pavlus burada eski antlaşmadan harfi harfine bir aktarma yapmıyor. Yasa kitabından aldığı bu sözleri kurtuluş olayına adapte ediyor. Pavlus Musa'nın bu sözlerine başvurmakta tam ve doğru bir yorum yapmış oldu. Yasanın tekrarı 30. bölüm 15 ila 16. ayetlerde ise, İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. Bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için gideceğiniz ülkede Tanrınız Rab tarafından kutsanasınız diye yazmakta. Ülkede kalıp kalmayacakları Rab'be itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. İsrail ulusunu gelecekte neler beklediğini sıraladıktan sonra itaat etmedikleri takdirde vaat edilen topraklardan ihraç edileceklerini onlara tekrar söylüyor. Yine de Rab onları geri getireceği konusunda yüreklendiriyor, vaat ediyor. Sonunda onları geri getirecek ve artık bir daha itaatsizlik etmeyecekler. İtaat sayesinde ülkede kalacaklar. Ancak yanlış anlamayalım, onların ülkeye geri gelmeleri itaate dayanmıyor. Tanrı'nın antlaşmasına dayanıyor. Rab onları geri getirecek ve onlar geri geldikleri için Rab'be itaat etmeye başlayacaklar. Bizim durumumuz da böyledir. Kurtuluşumuz için Rab İsa Mesih'e güvenmemizi ister Tanrı. Ancak ona iman ettikten sonra itaat konusunu açar ve itaatkar bir yaşam sürmemizi ister. Çünkü ancak Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra itaat etme gücüne sahip olabiliriz. Beni severseniz buyruklarıma uyarsınız diyor İsa Mesih. Yasanın tekrarı 30. bölüm 20. ayette ise Tanrınız Rabbi sevin, sözüne uyun, ona bağlanın. Rab yaşamınızdır. Kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır diye yazıyor. Sevgili dinleyicim, tekrar etmekte sanırım yarar var. Yasa kitabının teması, konusu sevgi ve itaattir. İsrailoğullarının hayatında bu ülkeler o kadar önemliydiyse lütuf çağında yaşamakta olan bizler için çok daha önemlidir. Çünkü bize eski antlaşma zamanının insanına verilen ruhsal ışıktan defalarca daha çok ışık verildi. Bize daha çok verildiği için daha büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Bugün her şeyden fazla bir şey için sürekli dua ediyorum. Onu daha yakından tanıyabileyim, ona yakın olabileyim. Evet sevgili kardeşim, Rab İsa Mesih'e yakın olmaya ihtiyacımız var. Bundan daha önemli hiçbir şey olamaz. Yasanın tekrarı 31. bölümdeki temel konu Musa'nın son öğütleridir. Şimdi yasa kitabının son kesimine geldik. Bu kesimde Musa peygamber için bir ağıt yakılıyor. Ağıt kısmı 31. bölümden başlayarak 34. bölümün sonuna kadar devam eder. Musa'nın bu kitapta kaydedilmiş olan ve İsrailoğullarına verdiği 5. söylev ile bu bölüm başlar. Musa'nın yaşamının sonuna geliyoruz. Yaratılış kitabından başlayarak buraya kadar okuduğumuz her şey Musa tarafından kaleme alınmıştır. Yazılanların çoğu Musa hakkındaydı. Mısır'dan çıktıkları andan beri Musa İsrailoğullarının tarihinde çok önemli bir rol oynadı. 40 yıl İsrail ile yakından ilgilendi ve 120 yıllık hayatının bir hatırasını yazılı olarak bizlere bıraktı. Şimdi ölüme gitmeye hazırlanıyor. Yasanın tekrarı 31. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Musa İsraillere şöyle dedi. 120 yaşındayım. Bundan böyle size önderlik edemem. Üstelik Rab bana Şeria ırmağının karşı yakasına geçmeyeceksin dedi. Musa'nın kendi şahsı hakkında konuştuğu iki söz vardır. Bunlara dikkat etmenizi isterim. Musa'nın yaşına gelmesek bile hepimiz herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda ölmezsek eninde sonunda yaşlanacağız. Böyle ileri yaşa eriştiğimizde Rabbin hizmetinde eskisi kadar enerji dolu olamayız. Zaten Musa İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götüremeyecekti. Tanrı ona bunu söylemişti. Şeria ırmağının ötesine geçip vaat edilen ülkeye girebilmeleri için Rab onlara yeni bir önder verecekti. Musa'nın liderlik günleri sayılıydı. Yasanın tekrarı 31. bölüm 3. ayette Tanrınız Rab önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. Rabbin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek diye yazıyor. Bakın Yeşu'yu seçen Musa değildi. Musa'nın ardından İsrail'e liderlik edecek en uygun kişi olarak Tanrı onu seçti. İnanıyorum ki seçim Musa'ya kalmış olsaydı belki de Yeşu'yu seçmezdi. Aslında karakter yapısına baktığımızda Kaleb Yeşu'dan daha parlak ve ateşli bir karaktere sahipti. Belki de Musa onu seçerdi. Ya da Musa kendi ailesinden birini seçebilirdi. Musa Firavun'un sarayında yetişmişti ve Firavunlar böyle yaparlardı. Nasıl olsa Musa'nın da insani yönü ruh sağlığından daha ağır basardı. Bilmiyoruz ama Tanrı en uygun ve doğru seçimi yapabildiği için Yeşu'yu en iyi lider olarak seçtiğinden emin olabiliriz. Musa'nın ailesi içinde Harun'a baktığımızda halkın putperestliğe dönmesine kolayca izin vermişti. Herhalde Musa da bunları düşünmüş olmalıydı ama iyi ki seçimi Tanrı yaptı. Böylece İsrailoğullarını Şeria ırmağının ötesine geçirmek için Tanrı lider olarak Yeşu'yu seçti. Artık Musa başrolü oynamıyor. Burada bizim için büyük bir ders vardır. Hiçbirimiz Tanrı'nın sonsuz tasarılarında çok önemli bir rol oynayamayız. Bazen Tanrı bizsiz iş yapamayacakmış gibi düşünmesek bile bu şekilde davranabiliriz. Tanrı her insanı zamanına göre kullanır. Ama o kişi için hizmet zamanı sona erince Tanrı'nın hizmeti sona ermez devam eder. Seni artık kullanmayacak diye Rabbin işi bitmiştir diyemeyiz. Başkalarını kullanacaktır. Hatırlıyorum, oldukça yaşlanmış bir ruhsal çoban bir kez bana şöyle dedi. Bir türlü Rabbin işini bırakıp emekliye ayrılamıyorum çünkü bu işin bensiz yürüyemeyeceğini düşünüyorum. Bunu bana söyledikten sonra Rabbin hizmetinde öldü. O zaman ne oldu? Rabbin hizmeti de onunla birlikte öldü mü? Hayır. Ruhsal hizmet devam etti. Bazen Rabbin işinde bizsiz iş yapılamayacağını düşünebiliriz ama kendimizi aldatırız. Bizim bir yana çekilme zamanımız gelince Rab bir başkasını hazırlamıştır bile. İşte bu kocaman adama Musa'ya bile şimdi bir kenara çekilme sinyali gelmiştir. Şimdi Musa'nın verdiği öğüde dönelim. Yasanın tekrarı 31. bölüm 6. ayette güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır, diyor. Ülkede bulunan düşmandan korkmamaları için Musa onları teşvik ediyor. Belki fark ettiniz, Musa bu yeni kuşağı defalarca bu konuda teşvik etti. Vaat edilen topraklara girmeleri gerektiğini onlara söylüyor. Musa Kadeş Barnea olayının tecrübesini hiç unutmayacaktı. Bir gün kuşağın korkuya kapılıp kalleşlik ederek nasıl geri döndüğünü hala hatırlıyordu. Zaten unutamazdı da. Belki de bu nedenle Musa bu yeni kuşağı ülkeye girmeleri için defalarca teşvik ediyor. Onlara diyor ki korkmayın çünkü Rab sizlerle birlikte ülkeye girecektir. Yasanın tekrarı 31. bölüm 7. ayette sonra Musa Yeşu'yu çağırıp bütün İsraillerin gözü önünde ona şöyle dedi. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü Rabbin atalarına ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak onlara sen vereceksin. Musa'nın bu şekilde herkesin gözü önünde Yeşu'ya görev verildiğini duyurması iyi bir şeydi. Yeşu'yu teşvik etmekle aynı zamanda halkı da teşvik etmiş oluyordu. Ve teşvik sözü devam ediyor. Yasanın tekrarı 31. bölüm 8. ayetti. Rabbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak, korkma, yılma. Yeşaya peygamber de Yeşaya 6. bölümde şu dersi öğretmişti. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Yeşaya 6. bölüm 1. ayette. Zavallı Yeşaya. Uzziya iyi bir kraldı. Şimdi onun ölümünden sonra ne olacağı belli değildi. Yeşaya belki de kötü bir kralın tahta geçeceğini sanmıştı. Bu şekilde İsrail ulusunun daha kötü günlere tanık olacağını düşünmüş olabilirdi. Ama tapınağa girdiği zaman orada ne buldu? Baktı ki tahta oturan ne Uzziya ne de başka bir kraldı. Taht üzerinde oturan ve hüküm süren Rabbin kendisiydi. O hala yaşıyordu, ölmemişti. Hasta bile olmamıştı. Yeşaya tapınakta Uzziya'nın ölmüş olduğunu öğrendi ama Tanrı hala yaşıyordu ve tüm denetim onun elindeydi. Yasanın tekrar 31. bölüm 9. ayette Musa bu yasayı yazıp Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levili kahinlere ve bütün İsrail ileri gelenlerine verdi. Yasa kitabına nasıl başladığımızı hatırlıyor musunuz? Musa'nın konuştuğu sözler şunlardır. Bu kitapta Musa'nın verdiği 8 söylev vardır. Yani sözlü konuşmaları 8 defa kaydedildi. Musa bu yasa kitabını kaleme aldı. Bir yorumcu bu kitabı Musa'nın yazmış olduğunu kabul etmek istemiyor. Bu yorumcuyu savunanlara göre Musa'nın 5 kitabı yani Yaratılış, Çıkış, Leviler, Sayım ve Yasa kitapları İsa'dan önce 400 yıllarında tarihi bir eser olarak kaleme alınmış. Bu sav neye dayanır biliyor musunuz? Musa'nın zamanında yazı daha icat edilmemiş diyorlar. Tabii ki arkeologların elde ettikleri yeni bulgulara göre Musa'nın zamanından önce yazının var olduğunu biliyoruz. Bu yeni buluşlar Graf Verhaeusen teorisini kolayca çürüttüğü halde bazıları hala bu 5 kitabın Musa tarafından yazılmadığını iddia ediyorlar. Ama hangi gerekçeye dayanarak sav yürüttüklerini bilmiyorlar. Özellikle kutsal kitaptan sapmış teoriler hala üretilmektedir. Neden? Çünkü İsrail ulusu hakkında Rabbin verdiği peygamberlik sözleri o kadar dakik bir şekilde gerçekleşti ki bunun imkansız olduğunu düşünüp insan mantığını okşayan bu teoriye yapışıyorlar. Şimdi duruma bakalım. İkinci kuşak ülkeye girmeye hazır. Bu noktada bile onların ileride herhangi bir başarısızlığa uğrama şansı olsaydı belki de düşünecektiniz ki Rab onları bu durumda ülkeye sokmazdı. Ama böyle olmadı. Rab onların ileride düşeceklerini, günah işleyeceklerini, Rab'be sırt çevireceklerini biliyordu. Hatta burada Musa'nın ağzıyla onlara ne olacağını açıklıyor. Tanrı bizim yapımızı, insan doğamızı çok iyi bilir. Senin karakter yapını bildiği kadar benimkini de bilir. Değerli kardeşim sen ve ben 2-3 dakika sonra olası bir durumda Rab'be sırt çevirebiliriz. Bakarsanız bir olay olur ve bundan dolayı Rab'bi izlemez oluruz. Yapımız böyledir. Rab bizi elimizden tutmasaydı hemen düşerdik. Yasanın tekrarı 31. bölüm 14 ila 17. ayetlerde Rab Musa'ya ölümüne az kaldı dedi. Yeşu'yu çağır. Ona buyruklarımı bildirmen için buluşma çadırında hazır olun. Böylece Musa ile Yeşu gidip buluşma çadırında beklediler. Sonra Rab çadırda bulut sütununun içinde göründü. Bulut çadırın kapısı üzerinde durdu. Rab Musa'ya şöyle seslendi. Yakında ölüp atalarına kavuşacaksın. Bu halk da gideceği ülkenin ilahlarına bağlanıp bana hainlik edecek. Beni bırakıp kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozacaklar. O gün onlara öfkeleneceğim. Onları terk edeceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim. Başkalarına yem olacaklar. Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar gelecek. O gün Tanrımız bizimle olmadığı için bu kötülükler başımıza geldi diyecekler diye yazıyor. Kardeşim biliyorum günümüzde insanlar var ki günaha düşmeyeceklerini sanırlar ve bu konuda öğretiler bile verirler. Biz Rabbin kilisesiyiz ve İsrailoğulları gibi dik kafalı değiliz diyorlar. Rab İsa Mesih'in kilise hakkında ne dediğini biliyor musunuz? Luka 18. bölüm 8. ayette İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? İman nedir? Tanrı'nın insanlığa açıkladığı tam gerçektir. Rabbin bu sorusunu ancak hayır diye yanıtlayabiliriz. İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinde iman bulmayacaktır. Hatta orijinal Grekçe'ye bakarsak göreceğiz ki soru o şekilde sunuluyor ki buna ancak hayır diye cevap verilebilir. Yeni antlaşmada kilisede büyük bir sapkınlık gelişeceği yazılıdır. Yani İsrail ulusunun ileride Rab'be sırt çevireceği önceden bildirildiği gibi kilise içinde de birçoklarının Rab'den uzaklaşacakları önceden bildirildi. Bu günleri şimdi yaşamaktayız. Önceleri Rab'be sadık, onun sözüne sadık kiliselere baktım ve zaman içinde Rab'den soğuduklarını gördüm. Neden? Çünkü ağırlığı Rab'bin sözüne değil de tecrübelere ve köpüklü tapınma şekillerine verdiler. Zamanla bu kiliseler gerçek imandan ayrıldılar. Yalnız kiliseler değil, kişilerde de aynı şeyi gördüm. Bir zamanlar imanda sağlam olduğunu sandığım bazı kişiler zamanla Rab'den ve onunla ilgili şeylerden soğuyup gittiler. Şimdi kalkıp da bana, ben asla bu hataya düşmem, Rab'bi terk etmem diye böbürlenmeyin. Sen de düşebilirsin, ben de düşebilirim. Bu kötü günlerde her şeyden fazla dua ettiğim bir şey var. Rabbim beni kendine yakın tut. Yasanın tekrarı 31. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında, şimdi kendiniz için şu ezgiyi yazın ve İsraillere öğretin. Onu okusunlar, öyle ki bu ezgi İsraillere karşı benim tanığım olsun. Onları atalarına ant içerek söz verdiğim, süt ve bal akan ülkeye getirdiğimde yiyip doyacaklar. Semirince başka ilahlara yönelip onlara tapacaklar. Beni tepecek, antlaşmamı bozacaklar. Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar geldiğinde bu ezgi onlara karşı tanıklık edecek. Çünkü çocukları bu ezgiyi unutmayacak. Ant içerek söz verdiğim ülkeye onları getirmeden önce neler tasarladıklarını biliyorum. Dostum, müzik çok önemli bir şeydir. Biri, müzik canın gıdası ise çal üstad çal doyayım demişti. Başka birisi müzik konusunda şöyle dedi. Bana bir ulusun müziğini yazma görevini ver de yasalarını kim isterse yazsın. Kabul etmeliyiz ki her birimiz müzikten etkileniriz. Kilise içerisinde de müziğin büyük bir önemi vardır. Ama bazı kiliselerde müzik o kadar kötü ki gerçekten insanın midesini bulandırır. Bildiğim bir şey var, kilise içerisindeki müzik bir anlam ifade etmeli. İnsanları Rab İsa Mesih'e daha çok yakınlaştırmalıdır. Bazı kiliselerde genç kuşağa hitap etmeliyiz sloganı altında akla gelmeyen bir nota kalabalığı duyulur. Önemli olan nedir? Müzik insanlara İsa Mesih için ulaşabilir mi? Bir sonraki bölümde Musa'nın ezgisini okuyacağız. Bu müzik ilginç olarak tam rock müziğidir. Sizinle şaka etmiyorum, gerçekten rock İngilizce'de kaya anlamına gelir. Musa'nın ezgisi hep kaya hakkındadır. Rabbimiz İsa Mesih hakkında işte Musa İsrailoğullarına böyle ezgiler öğretti. Eminim ki bugün yine aynı çeşit müziğe ihtiyacımız var. Yasanın tekrarı 31. bölüm 24 ila 26. ayetlerde Musa yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince Rabbin anlaşma sandığını taşıyan Levililere şu buyruğu verdi. Bu yasa kitabını alın, Tanrınız Rabbin antlaşma sandığının yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın. Bizim anlayışımızda kitap iki kapak arasına sıkıştırılmış sayfalardan ibarettir. Ama Musa'nın zamanında böyle değildi. Tomarlar üzerine ya da deri parçaları üzerine yazılırdı. Hatta diyebiliriz ki taş üzerine bile yazılmış olabilirdi. Ancak Musa'nın gününde tomarlar üzerine yazılırdı. Bu kesim Musa'ya bir ağıt niteliğinde yazılmıştır. Musa şimdi İsrail ulusuna son bir rapor hazırlıyor. Eskiden Yakup tüm çocuklarını ve torunlarını çevresine toplayıp onlara son öğütlerini verdiği gibi Musa da tüm oymakları bir araya toplayıp onlara öğüt veriyor. Yakup'un çevresinde 12 oğlu vardı. Şimdi Musa'nın çevresinde 12 oymak var. Artık geniş bir aile olmaktan çıkıp büyük bir ulus olmuşlardı. Musa onları yanına çağırıyor ve yasanın tekrarı 31. bölüm 27 ila 30. ayetler arasında şöyle diyor. Çünkü sizin baş kaldıran dik başlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile Rab'be karşı geliyorsunuz. Ölümümden sonra daha ne kadar çok baş kaldıracaksınız? Oymaklarınızın bütün ileri gelenlerini, görevlilerini bana getirin. Bu sözleri onlara duyuracağım. Yeri göğü onlara karşı tanık tutacağım. Ölümümden sonra büsbütün yozlaşacağınızı, size buyurduğum yoldan sapacağınızı biliyorum. Son günlerde kötülüklerle karşılaşacaksınız. Çünkü Rabbin gözünde kötü olanı yapacak ve yaptıklarınızla onu öfkelendireceksiniz. Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu. Sevgili dinleyicim, size şunu söylemek istiyorum. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce Musa'nın dile getirdiği bu söz bugün tamı tamına gerçekleşti. Bu söz yalnız İsrail oğullarıyla ilgili bir söz değildir. Tüm insanlık ailesini de içine alır. Çünkü Rabbin de dediği gibi insan Tanrı'dan uzak kaldıkça tümüyle yozlaşacaktır. Şöyle çevremize bir baksak yeter. Musa'nın sözleri doğrudur. Çevremiz ne yazık ki kötülüklerle doludur.